Kitabın adı Puddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 53. Ayrım. Kısım 9. Bayan Permaneder Breitstrasse'den hızlı hızlı yürüyordu. Acelesi varmış gibiydi. Halinde bir tedirginlik vardı. Sokakta yürürken omuzlarını silkerek ve başını sallayarak çevresine saçtığı o kendini beğenmiş tavrından pek eser yok gibiydi. Birliğinden geride kalmış askerlerini kaçışa sürüklemek isteyen yenik bir kral gibi sıkıntılı ve huzursuz bir şekilde acele acele oradan uzaklaşmıştı. Yazık, hiç iyi görünmüyordu. Bir zamanlar onu çok çekici kılan o ileriye doğru çıkık üst dudağı titriyordu. Acele acele yürürken korkudan büyümüş gözlerini sinirli sinirli kırpıştırıyordu. Şeritlerinden çenesinin altına sıkı sıkı bağladığı şapkasından dışarıya taşan saçları darmadağınıktı. Yüzünde midesindeki şikayetlerin arttığını düşündüren yorgunluk belirtisi sarımtırak bir renk belirmişti. Evet, Bayan Permaneder şu sıralar midesinden rahatsızdı. Perşembe toplantılarına katılan aile üyeleri durumunun kötüleştiğini görebiliyordu. Tehlikeli kayalıklardan ne kadar kaçmaya çalışırsa çalışsın, konuşmalar dönüp dolaşıp damadı Hugo Weschenk'in davasına geliyordu. Bayan Permaneder o konuyu açmadan edemiyordu. Heyecanlı heyecanlı herkese soruyordu. Hatta Tanrı'ya bile soruyordu. Savcı Morris Hagenstrom geceleri yatağında rahat uyuyor mu diye. Ve herkesten bunun yanıtını bekliyordu. Bunu anlayamıyordu. Ve hiçbir zamanda anlayamayacaktı. Konuşurken heyecanı daha da artıyordu. Yemek masasında, "Teşekkür ederim, canım bir şey yemek istemiyor," diyor ve omuzlarını kaldırıp büyük bir öfkeyle başını arkaya atarak önüne konulan her şeyi itiyordu. Bir adam başka hiçbir şey içmiyordu. Münih'te geçen evlilik yıllarından kalan alışkanlıkla buz gibi Bavyera birası içiyordu boş mideyle. Sonunda midesinin sinirleri buna isyan ettiler ve öçülerini fena halde aldılar. Yemeğin sonuna doğru ağırlara dayanamayıp masadan kalkmak ve bahçeye çıkmak zorunda kaldı. Ida Jungmann'a ya da Rücken Severin'e yaslanıp korkunç mide ağrıları ve bulantılarla savaşmak zorunda kaldı. Sonunda midesinde ne varsa hepsini çıkardı. Ancak bulantı ve halsizlik dakikalarca sürdü. Acılar içinde kıvranarak kusacak ve boğulacak gibi oluyordu. Öğleden sonra saat 3'tü. Ocak ayının rüzgarlı ve yağmurlu bir günüydü. Bayan Permaneder Fischerstrasse'nin köşesinden döndü, dik caddeden aşağıya doğru hızlı hızlı yürüdü ve erkek kardeşinin evine girdi. Telaşla kapıyı çaldıktan sonra koridoru geçip kardeşinin bürosuna girdi ve bakışlarını masanın üzerinde dolaştırarak pencerenin kenarında oturan senatöre yöneltip yüzüne öylesine yalvarıcasına baktı ki Thomas Puddenbrook hemen elindeki kalemi bıraktı ve ona doğru yürüdü. Kaşlarını kaldırarak "Ne oldu?" diye sordu. "Thomas, bir dakika dinle beni. Çok önemli bir durum. Geciktirmeye gelmez." Thomas Puddenbrook kız kardeşine özel odasının kumaş kaplı kapısını açtı. Birlikte içeriye girdiler ve kız kardeşinin yüzüne "Ne var, ne oluyor?" der gibi anlamlı anlamlı baktı. Bayan Permaneder titrek bir sesle ve kürk mantosunun içine soktuğu ellerini ovuşturarak "Tom, parayı senin vermen gerekiyor. İleride ödemek üzere. Bunu senin karşılaman gerekiyor. Kefalet için. Bunu karşılayacak paramız yok bizim. 25 bin markı şu sıra nereden bulalım? Paranı bütünüyle geri alacaksın ama ne olursun acele et. Senin anlayacağın duruşma öyle bir noktaya geldi ki Savcı Hagenstrom ya 25 bin mark kefalet parası isteyecek ya da hemen tutuklama kararı verecek. Ve Schenk hiçbir yere ayrılmayacağı konusunda namus sözü veriyor sana." Senatör Puddenbrook başını sallayarak "Demek işler bu noktaya geldi," dedi. "Evet, bu noktaya getirdiler alçak herifler, şerefsizler." Bayan Permaneder duyduğu büyük öfkeden hıçkırarak yanı başındaki muşamba örtülü koltuğa kendisini bırakıverdi. "Daha başka kötülükler de yapacaklar. Sonuna kadar bırakmayacaklar peşini Tom." "Tony," dedi Thomas Puddenbrook ve maun ağacından yapılmış yazı masasının önündeki koltuğa oturup ayak ayak üstüne attı ve çenesini elinin içine dayadı. "Tony, benimle açık konuş. Onun suçsuz olduğuna hala inanıyor musun?" Bayan Permaneder birkaç kez hıçkırdıktan sonra umutsuz bir sesle yanıt verdi. "Hayır Tom, nasıl inanabilirim buna? Bunca kötü şeyler yaşamış olan ben nasıl inanabilirim buna? Bütün dürüstlüğümle söylüyorum sana, başlangıçtan beri inanmak istemedim ben buna. Biliyor musun Tom, bir insanın suçlu olduğuna inanmak kadar korkunç bir şey olamaz. Hayat bunu öğretiyor insana. Ama hayır, uzun süredir onun temiz ve iyi yürekli biri olduğundan kuşku duyuyordum. Erika'da. Onun yüzünden kızın sinirleri harap oldu. Ağlayarak bana her şeyi açıkladı. Evdeki davranışları yüzünden kızcağız sinir küpü oldu. İkimiz de kimselere bir şey söylemedik. Ama Weisheng gittikçe kabalaşıyor ve kızıma kötü davranıyordu. Bütün bu yaptıklarına rağmen Erika'nın neşeli olmasını ve sıkıntılarını unutturmasını istiyordum. Erika'yı biraz asık yüzlü görünce tabakları çanakları kırıyordu. Akşamları geç saatlere kadar dosyalara kapandığını, nasıl bir ruh hali içinde olduğunu bilemezsin. Kapısı vurulunca hemen yerinden fırlıyor ve "Kimsiniz? Ne var?" diye bağırıyordu. İkisi de susuyordu. Bayan Permaneder "Ama isterse suçlu olsun, isterse bir suç işlemiş olsun," diye yeniden başladı. Bunları söylerken sesini yükseltiyordu. Kendi çıkarı için yapmadı, toplum için yaptı. Göz önünde bulundurmamız gereken başka şeyler de var Tom. Weisheng kızımızla evlenerek ailemize girdi. Bizden biri oldu. Tanrım, içimizden birinin hapse atılmasına nasıl seyirci kalırız? Thomas omuzlarını silkti. Omuz silkiyorsun Tom. O halde sineye çekeceksin şu savcı bozuntusunun bize yapacaklarını. Weisheng'i hapse atmasını, öyle mi? Bir şeyler yapmak lazım Tom. Onun mahkum edilmesine izin vermemeliyiz. Belediye başkanının sağ kolu olduğunu biliyorsun. Tanrım, senato onu affedemez mi? Sana bir şey diyeceğim. Sana gelmeden önce Kremer'e gidip yalvarmayı düşündüm. Araya girmesini ve konuyu ele almasını isteyecektim ondan, polis şefi olarak. Fakat güzel kardeşim, neler saçmalıyorsun böyle? Saçmalamak mı Tom? Ya Erika'nın durumu, ya çocuğu ne olacak, dedi Bayan Permaneder ve manşonunun içindeki ellerini yalvarırcasına ona uzattı. Sonra bir an sustu ve kollarını yana bıraktı. Dudakları sarkmıştı. Çenesi kırış kırış oldu ve titremeye başladı. Çöken göz kapaklarının altından iki damla gözyaşı düşerken sessizce şunları söyledi. Ya ben? Senatör Budenbrock, ama Tony, biraz yürekli olmalısın, dedi ve kız kardeşinin böylesine umutsuzluğa düşmesine üzülmüş ve duygulanmış olarak ona yaklaştı. Sakinleştirmek için saçlarını okşadı. Henüz hiçbir şeyin sonu gelmedi. Weisheng henüz hüküm giymiş değil. Her şey düzelebilir. Önce şu kefaleti bir yatırayım. Bunun için sana hayır diyemeyeceğimi biliyorsundur. Breslauer yaman bir avukattır. Bayan Permaneder ağlayarak başını salladı. Hayır Tom, işler düzelmeyecek. Düzeleceğini de sanmıyorum. Onu mahkum edecekler ve hapse atacaklar. O zaman Erika ve kızı için zor günler başlayacak. Tabii benim için de. Kızımın drahması da elden gitti. Evin döşenmesine, mobilyalara ve tablolara harcandı. Satmaya kalksan dörtte birini vermezler. Maaşının da hepsini harcadık. Ve Schenk'in geride hiç parası yok. Annem izin verirse o hapisten çıkıncaya kadar yanına taşınacağız. Ama ondan sonrası daha da kötü olacak. Onun içinde, bizim içinde. Ne yaparız, nereye gideriz, sokak ortasında kalacağız, dedi hıçkırarak. Sokak ortasında mı? Sözün gelişi Tom, ama oldukça anlamlı bir deyiş. Hayır, hayır, işler düzelmeyecek. Tanrım, başıma neler neler gelmedi ki. Bütün bunları hak ettiğimi sanmıyorum. Ama umudumu yitirdim artık. Benim Grünlüğ'le ve Permaneder'le çektiklerimi şimdi de Erika çekecek. Tom, bize en yakın biri olarak göreceksin bir insanın başına bunca felaketin nasıl geldiğini. Bunun nasıl olduğunu. Buna karşı bir şey yapılamaz mı? Tom, rica ederim söyle. Buna karşı bir şey yapılamaz mı, diye tekrarladı. Ve ıslak gözlerini kardeşine çevirerek başını salladı. Her şey ters gitti ve neye elime attıysam felaketle sonuçlandı. Hayatta bir şeyleri başarmayı ve onurlu bir yaşam sürdürmeyi içtenlikle istedim hep. Şimdi bu idealizm de yıkılıyor. Böyle bitmesi gerekiyor. Şu en son... Bayan Permaneder bunları söylerken kendisini sakinleştirmeye çalışan kardeşinin kollarına yaslanmış, son umutlarının da sönmekte olduğu hayatına ağlıyordu. Bir hafta sonra Müdür Hugo Weisheng 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve hemen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savunmanın yapıldığı oturum çok kalabalıktı. Berlinli avukat Dr. Breslauer şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı kadar güzel bir savunma yapmıştı. Komisyoncu Sigismund Gosch onun konuşmasındaki ironi, coşku ve duygu yüklü sözlere hayran kaldı ve haftalarca dilinden düşürmedi. Savunmayı dinlemiş olan Christian da kulüpte bir masanın arkasına geçerek koca bir paket gazeteyi belge olarak önüne koydu ve savunma avukatının başarılı bir örneğini canlandırdı. Evde de hukuk biliminin ince kelime oyunlarıyla en güzel meslek olduğunu, tam da kendisine göre bir meslek olduğunu söyledi. Güzel sanatlara merakı olan savcı Doktor Hagenstrom bile özel konuşmalarında Breslauer'in konuşmasından büyük bir haz duyduğunu söylemekten çekinmemişti. Fakat ünlü avukatın yeteneği, kentteki hukukçuların asla kanmadıklarını, bunu ona omuzlarını tıpışlayarak ve iç rahatlığıyla bildirmelerini önleyemedi. Daha sonra müdür beyin hapse girmesiyle satılması kararlaştırılan eşyalar satıldıktan sonra Hugo Weisheng adı kentte unutulmaya başlandı. Breitstrasse'deki evde kalmış amca kızları perşembe toplantıları sırasında bundan söz açmadan edemediler. O adamı daha ilk görüşümüzde düzgün biri olmadığını, kişiliğinin zayıf olduğunu ve sonunun iyi olmayacağını gözünden anladıklarını, kendilerini de çok güzel bu gözlemlerini açığa vuramamış ve sessiz kalmış olmalarından dolayı çok üzgün olduklarını söylediler. 9. Bölüm. Yürekli İnsan Paul Ehrenberg'e, birlikte geçirdiğimiz müzikli, edebiyatlı Münih gecelerinin anısına. Kısım 1. Senatör Budenbrock, ihtiyar Doktor Grabo ve kentte bir yıldan beri hekimlik yapan genç Doktor Lankhals'la birlikte annesi Bayan Konsül'ün yatak odasından kahvaltı odasına geçti ve kapıyı kapattı. "Sayın baylar, biraz benimle gelebilir misiniz?" dedi ve hep birlikte merdivenden yukarı çıktılar. Koridordan ve sütunlu holden geçerek doğa manzaralı tablolar odasına girdiler. Sonbahar gelmiş ve havalar soğuduğu için oda ısıtılmıştı. "Heyecanımı anlıyorsunuzdur sanırım. Lütfen oturun. Mümkünse beni biraz rahatlatacak bir şeyler söyleyin." Çenesini boyun bağının üstüne dayamış ve geriye yaslanarak koltuğuna kurulmuş olan Doktor Grabov, her iki eliyle tuttuğu kenarı şeritli şapkasını karnının üstüne bastırarak "Hay Allah kahretmesin sizi sevgili senatörüm," dedi. Bu sırada tıknaz, sivri sakallı, esmer, saçları dimdik, güzel gözlü ve kendini beğenmiş biri gibi görünen Doktor Lankhals, silindir şapkasını halının üstüne bırakmış ve son derece küçük ve siyah kıllı ellerini inceliyordu. Doktor Grabov devam etti. "Ciddi bir rahatsızlık için şimdilik hiçbir neden yok. Sayın Bayan Konsül gibi dayanma direnci güçlü ve sağlam bir hasta için. Çok saygıdeğer senatörüm, yıllardır ailenize hizmet eden bir doktorunuz olarak sayın annenizin ne kadar güçlü ve dirençli olduğunu çok iyi biliyorum. İlerleyen yaşına göre yine de demek isterim ki..." Senatör Budenbrock tedirgin bir şekilde "Beni kaygılandıran da zaten bu ilerleyen yaşı," dedi ve düşünceli düşünceli uzun bıyıkların uçlarını burdu. Doktor Grabov sakin bir yüz ifadesiyle "Sevgili anneniz yarın yeniden gezmeye başlayabilir demiyorum elbette," diye sürdürdü konuşmasını. "Bu haliyle bunu yapamayacağını siz de biliyorsunuz sevgili senatörüm. İltihaplanmanın son 24 saattir kötüye gittiğini sizden saklayacak değilim. Dün akşamki titreme nöbeti pek hoşuma gitmedi. Bugün biraz nefes darlığı ve ağrısı var. Ateşi de çıkmış. Gerçi pek önemli sayılmaz ama yine de... Kısacası sevgili senatörüm, akciğerinde biraz iltihaplanma olduğu gerçeğini kabul etmek zorundayız." Senatör Budenbrock bakışlarını bir doktordan ötekine çevirerek "O halde akciğer iltihaplanması," dedi. Doktor Lankhals saygıyla eğilerek "Evet, akciğer iltihaplanması," dedi. "Sağ akciğerde küçük bir iltihaplanma olduğu doğru," diye yanıt verdi aile doktoru Grabov. "Bunun genişlememesi için büyük çaba göstermek zorundayız. Kaygı duymamız için yeterli bir neden değil mi?" Bunu söylerken sessizce yerinde oturuyor ve doktorların yüzüne bakıyordu gözlerini hiç ayırmadan. "Kaygı duymak mı? Yok yok, dediğim gibi biz şimdi hastalığın genişlemesini önlemek, öksürüğü yumuşatmak, ateşin yükselmesini durdurmak zorundayız. Aldığı kinin etkisini gösterecektir. Bir de şu var sevgili senatörüm, ortaya çıkan belirtilerden korkmamak lazım, öyle değil mi? Nefes darlığı artacak olursa ya da geceleyin ateşi yükselip sayıklamaya başlarsa ya da sabahleyin biraz balgam çıkarırsa, kırmızı kahverengimsi balgam ve bu balgamın içinde biraz kan bulunursa, bütün bunların olağanüstü bir yanı yok. Hastalıkla ilgili belirtilerdir bunlar. Bunların olması normal. Çok sevgili ve değerli Madame Permaneder'i bunlara hazırlayın lütfen. Annesinin bakımına kendisini öyle vermiş ki." "Peki ama onun sağlığı nasıl? Midesindeki rahatsızlığının son günlerde nasıl olduğunu sormayı büsbütün unuttum." "Her zamanki gibi. Yeni bir şey duymadım. Şu sıralar onun sağlığı ikinci planda kaldı elbette." "Anlıyorum. Fakat şunu da söylemeliyim. Aklıma bir şey geliyor. Saygıdeğer kardeşinizin biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Özellikle de geceleri. Matmazel Severin de tek başına yetmedi elbette. Bir hasta bakıcı tutsanız nasıl olur sevgili senatörüm? Beğenebileceğiniz çok yetenekli Katolik hemşireler var bizim kilisede. Baş rahibe size hizmet etmekten büyük onur duyacaktır. Bunu gerekli görüyorsunuz öyle mi? Ben sadece öneriyorum. Çok iyi olur. Hemşireler hasta bakma konusunda çok yetenekli ve bilgilidirler. Deneyimleri ve gösterdikleri özenle hastalar üzerinde rahatlatıcı bir etki bırakırlar. Özellikle de biraz önce de söylediğim gibi bir sürü kaygı verici belirtileri olan böyle hastalıklarda. Tekrar etmem gerekirse sakin olmanız gerekiyor sevgili senatörüm. Tamam mı? Bakalım hastalık nasıl bir gelişme gösterecek. Bekleyip göreceğiz. Bu akşam nasıl olsa yeniden görüşeceğiz." "Kuşkusuz," dedi Doktor Lankhals, silindir şapkasını aldı ve yaşlı meslektaşıyla birlikte kalktı. Fakat Senatör Budenbrock hala oturuyordu. Henüz kendini toplayamamıştı. Aklında çözümlenmemiş bir sürü soru vardı. Bir deneme daha yapmak istedi. "Baylar," dedi doktorlara dönerek. "Size sormak istediğim bir şey daha var. Kardeşim Christian'ın sinirleri biraz zayıf. Bunu duyunca dayanamaz. Annemizin hastalığını kendisine bildirmeme ne dersiniz? Dönüşe hazırlanmasını bildirsem mi ona?" "Kardeşiniz Christian kentte değil mi?" "Hayır, Hamburg'da, geçici olarak. Bildiğim kadarıyla işleri gereği." Doktor Grabow meslektaşının yüzüne şöyle bir baktı ve daha sonra gülümseyerek senatörün elini sıktı ve şöyle dedi. "Şimdilik onu rahat bırakalım, işleriyle ilgilensin. Boş yere ne diye korkutalım ki? Hastanın durumunda onun buraya gelmesini gerektiren bir durum olursa, örneğin hastayı sakinleştirmek ve moralini yükseltmek gibi, o zaman çağırırız. Onu çağıracak vaktimiz olur." Birlikte sütunlu holü ve koridoru geçtiler. Merdiven sahanlığının başında bir süre durup başka şeylerden söz ettiler. Politikadan, sona eren savaşın yıkımlarından ve yol açtığı sosyal değişimlerden. "Artık güzel günler geliyor değil mi, Bay Senatör? Ülkemiz refaha kavuşacak, insanlarımız geleceğe güvenle ve umutla bakacaklar." Senatör bu konuşmaları başını sallayarak kısmen onayladı. Savaşın çıkmasıyla Rusya'dan satın alınan buğdayın büyük ölçüde arttığını, ordunun ihtiyaç duyduğu yulaf ithalatının da büyük boyutlara ulaştığını söyledi. Oysa bu işlerden pek fazla para kazanılmıyordu. Doktorlar gittiler. Senatör Buddenbrock yeniden hastanın odasına döndü. Doktor Grabow'un söylediklerini bir kez daha düşündü. Söylediklerinde çok şeyler gizliydi. Belli ki kesin bir yargıda bulunmaktan kaçınıyordu. Açık açık söylediği tek söz akciğer iltihaplanmasıydı. Ve Doktor Lenkals'ın bilim diliyle açıklaması da hastalığın önemini azaltmaktan çok uzaktı. Bayan konsülün yaşında birinin akciğerinin iltihaplanması. İki doktorun gelip gitmesi bile durumun ciddiyetini gösteriyordu. Grabow bunu aniden ve hiç hissettirmeden ayarlamıştı. "Nasıl olsa pek yakında emekliye ayrılacağım ve benim yerime genç meslektaşım Doktor Lenkals geçecek. Bunun için ara sıra onu yanımda götürmekten ve bu işlere alıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum," demişti. Senatör Buddenbrock annesinin yarı karanlık yatak odasına girdiğinde hareketleri canlı ve kendisine hakimdi. Kaygısını ve yorgunluğunu insana güven veren o güçlü yüz ifadesinin arkasına gizlemeye öyle alışmıştı ki odanın kapısını açarken yüzündeki bu maske kendiliğinden kayıverdi. Bayan Permaneder annesinin gösterişli yatağının başına oturmuş elini tutuyordu. Yastıklara dayanmış olan bayan konsül başını içeri giren senatöre çevirdi ve açık mavi gözleriyle oğlunun yüzüne anlamlı anlamlı baktı. Bakışlarında zorlama bir sakinlik ve aşırı bir merak vardı. Oğlunun kendisine bir şeyler söylemesini bekler gibiydi. Cildinin solgunluğu ve yanaklarının üstündeki birkaç kırmızı leke dışında yüzünde herhangi bir yorgunluk ve halsizlik belirtisi yoktu. Yaşlı kadın hastalığına çok dikkat ediyordu. Çevresindekilerden daha çok dikkat ediyordu. Sonuçta hasta olan kendisiydi. Hastalığından kaygı duyuyordu ve yatağında yatıp kendisini olayların akışına bırakmaya hiç niyeti yoktu. Kararlı ve canlı bir sesle "Doktorlar ne dediler Thomas?" diye sordu. Fakat arkasından hemen küt küt öksürmeye başlayınca sözünün gerisini getiremedi. Dudaklarını sıkı sıkı kapatarak öksürüğü durdurmaya çalıştı ancak başaramadı ve elini sağ böğrüne bastırmak zorunda kaldı. Senatör Buddenbrock öksürme krizi geçtikten sonra annesinin elini tutup okşayarak "Çok sevgili annemizin birkaç gün içinde yeniden ayağa kalkacağını söylediler," diye yanıt verdi. "Şimdi ayağa kalkamayışının nedeni şu lanet olası öksürüğün akciğerini biraz sarsmış olmasındanmış." Thomas Buddenbrock annesinin meraklı bakışlarının bütünüyle üstünde dolaştığını görünce tam olarak akciğer iltihaplanması değilmiş aslında. Öyle de olsa korkulacak bir durum yok zaten. Allah beterinden saklasın. "Kısacası sevgili anneciğim, akciğerim biraz tahriş olmuş. Böyle söylüyor doktorlar. Bence haklı olabilirler. Severin nerede?" dedi. Bayan Permaneder eczaneye gitti dedi. "Gördünüz işte, eczaneye gitmesi gerektiğine. Tony, senin de her an uyuyacakmış gibi bir halin var. Hayır, bu böyle gitmez. Birkaç günlüğüne de olsa bizim bir hasta bakıcıya ihtiyacımız var. Siz de böyle düşünmüyor musunuz? Gidip bizim baş rahibeye bir sorayım. Uygun bir Katolik hemşire bulabilir mi?" diye. Annesi bayan konsül yeniden öksürük krizine tutulmamak için dikkatli bir şekilde "Thomas," dedi. "Katolikleri sürekli korumakla protestanların alınmasına neden oluyorsun. İnan bana oğlum. Birini kollarken ötekilere hiçbir şey yapmıyorsun. Rahip Pringsheim geçenlerde senin bu tutumundan bana açıkça yakındı." "Evet, ama bunun ona hiçbir yararı olmaz ki. Katolik rahibelerin protestan rahibelerden daha içten, daha özverili ve daha fedakar olduklarına inanıyorum. Protestan rahibeler kutsal mesleklerine saygılı değiller. İlk fırsatta hemen evlenmek istiyorlar. Kısacası dünya işlerine düşkündürler. Bencil ve hatta zaman zaman bayağı da oluyorlar. Katolikler daha özgür ve daha güvenilirdirler ve Tanrı'ya daha yakındırlar. Bana teşekkür borçlu olduklarına göre onlardan birini seçebilirim. Hanno'nun diş çıkarırken çektiği ağrılarda hemşire Leandra'nın bize az mı yardımı dokunmuştu? Şu sıra boş olmasını çok isterdim. Hemşire Leandra geldi. Sessizce küçük el çantasını, pelerinini ve beyaz bir örtü üstüne taktığı gri başlığını çıkarıp bir kenara koydu. Ve kemerinde sallanan tesbihi hafifçe şıngırdatarak tatlı ve yumuşak sözlerle ve hareketlerle işine başladı. Pek nazlı ve biraz da sabırsız hastaya gece gündüz demeden baktı ve sonra bayan konsülün zayıflığı ve halsizliğinden ürkmüş olarak nöbeti bir başka hemşireye bırakmak ve biraz uyuyup sonra yine gelmek üzere evine gitti. 53. ayrımın sonu. Sayfa No. 492. Devamı 54. ayrımda.